kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Nilüfer Batmanoğlu tarafından okunmaktadır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Kitabın adı Haberin Yol Haritası. Kitabın yazarı Kemal Aslan. Kitabın yayın evi Anahtar Kitaplar Yayın Evi. Kitabın basım yeri, basım tarihi Nisan 2002 ve birinci baskı. Kitabın arka kapağı. Dünyanın hızla yeniden biçimlendirildiği şu günlerde Kemal Aslan'ın haber, bilgi, enformasyon, kamuoyunun oluşumu, haber ve enformasyonun tecimsel, endüstriyel kurumların denetimi altına geçişi, böyle bir gidişat içinde bireyin kendi gerçekliği hakkında doğru ve manipüle edilmemiş bilgiler edinebilmesinin güçleşmesi, sorunlarını ele alan çalışması, okunması gereken ilginç ve öğretici kaynak. Kemal Aslan, haber derleme, değerlendirme, yayınlama alanında yıllardır uğraşan bir TRT çalışanı. Yaşadığı günün sorunlarına duyarlı bir aydın olduğu için elinizdeki bu kitabın her sayfasında yalnızca haber, bilgi, enformasyon, kamuoyu sorunları üzerine düşünmekle kalmayıp okurlarıyla birlikte ve biz okurlarına duyduğu güvenle toplumumuzun, dünyamızın sorunlarını irdelemeye çalıştığını görüyoruz. Bu nedenle her satırıyla, her sayfası ile bu sorunların günümüzde ne kadar zor, ne kadar karmaşık örüntüler içinde yaşandığını vurgularken bizi umutsuzluğa sürüklemiyor. Sorunlarımızın farkında olmadan yaşamımızın ve bu sorunlarımızın bugünün vardığı boyutların bilincine vararak yaşamımızdan çok daha umut kırıcı olduğunu anımsayacağımızı biliyor. Okuyucu olarak bizlere güvenen ve bize bu konuda bildiklerimizi daha tutarlı bir çeki düzen verme olanağı sunan Kemal Aslan'a eline sağlık diyorum. Bunu derken de gerçekten mutluyum. Profesör Doktor Ünsal Özkay. Haberin yol haritası. Meyvesi olduğum ağaca, anneme ve babama. Kemal Aslan 1955 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan 1977 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1978 yılında Akşam Gazetesi'nde başladı. 1980 yılında TRT'de başladığı muhabirlik görevini halen sürdürüyor. 1996 yılında tecimsel televizyonlarda çalışan muhabir arkadaşlarıyla beraber Televizyon Muhabirleri Derneği'ni kurdu ve 5 yıl süreyle bu derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 1993 yılında Tarih, Siz, Aşk, 1998 yılında ise Dilim, İmla, Yoksun, Kimim adlı şiir kitapları yayımlandı. Ön söz. Dünyamızın hızla yeniden biçimlendirildiği şu günlerde Kemal Aslan'ın haber, bilgi, enformasyon, kamuoyunun oluşumu, haber ve enformasyonun tecimsel, endüstriyel kurumların denetimi altına geçişi, böyle bir gidişat içinde bireyin kendi gerçekliği hakkında doğru ve manipüle edilmemiş bilgiler edinebilmesinin güçleşmesi sorunlarını ele alan çalışması, okunması gereken ilginç ve öğretici kaynak. Kemal Aslan, haber derleme, değerlendirme, yayınlama alanında yıllardır uğraşan bir TRT çalışanı. Yaşadığı günün sorunlarına duyarlı bir aydın olduğu için elinizdeki bu kitabın her satırında yalnızca bilgi, haber, enformasyon, kamuoyu sorunları üzerine düşünmekle kalmayıp okurlarıyla birlikte ve biz okurlarına duyduğu güvenle toplumumuzun, dünyamızın sorunlarını irdelemeye çalıştığını görüyoruz. Bu nedenle her satırıyla, her sayfası ile bu sorunlarımızın günümüzde ne kadar zor, ne kadar karmaşık örüntüler içinde yaşadığını vurgularken bizi umutsuzluğa sürüklemiyor. Sorunlarımızın farkında olmadan yaşamamızın, bu sorunlarımızın bugün vardığı boyutların bilincine vararak yaşamamızdan çok daha umut kırıcı olduğunu anımsayacağımızı biliyor. Okuyucu olarak bizlere güvenen ve bize bu konuda bildiklerimize daha tutarlı bir çeki düzene verme olanağı sunan Kemal Aslan'a eline sağlık diyorum. Bunu derken de gerçekten mutluyum. Rahat, anlaşılır, akıcı ve bu alanda çalışanlara, yazanlara karşı çok da kadirşinas bir metin. Yeniden eline sağlık diyorum. sevgili Kemal, Profesör Doktor Ünsal Oskay. Giriş: Habercilik, gerçeğe dair bir sorgulama biçimi, gerçeğin kitlelerle buluşturulması sürecidir. Bu sürecin içinde konumlanan haberci ise kitlesel bir aktarıcıdır. Haberin Yol Haritası adını taşıyan bu kitap, 22 yıldır televizyon muhabirliği yapan, habercilik süresi öncesi de gazeteci olarak yaşayan birinin birikim ve yaklaşımlarını yansıtıyor. Tıpkı haber üretim süreci gibi yazma eylemi de bir serüven. İçinde aşılması gereken engebeler de bulunan büyülü bir yolculuk. Kağıda dökülen her sözcüğün, her cümlenin sizi yeni bir açılımlara sürüklediği bir düşünsel süreç. Böyle bir serüven sonucu ortaya çıkan haberin yol haritası 3 ana bölümden oluşuyor. Haber gerçeğe dair yolculuktur başlığını taşıyan birinci bölüm, okuyucuyu bir yolculuğa davet etmektedir. Çünkü haber gerçeği arama yolculuğudur. Bu nedenle ilk bölümde haberin ne olduğundan önce haberin unsurları, nitelikleri, haber değerlendirme ölçütleri öne çıkarılmıştır. Okuyucunun haberin ne olduğunu dolaylı biçimde kavraması ve haber içeriği üzerine düşünmesi istenmiştir. Şimdi kısa mola adını taşıyan ikinci ana bölümde haber üretim sürecinden kısa bir süre uzaklaştırılan okuyucunun etkin dinlenmesi amaçlanmıştır. Okuyucuya bu bölümde genelde bir metnin, özelde de haber metninin üzerine inşa edildiği dil bilimsel altyapı sunulmuştu ve metnin ne olduğu anlatılmıştır. Üçüncü ana bölümde ise mola bitti, yola devam adını taşıyor. Bu bölümde haber metin türleri açıklanmış, aşama aşama haber üretim süreci aktarılmıştır. Habercinin olaya ilişkin ilk duyumu aldığı andan itibaren yolculuğun son durağını oluşturan yazma aşaması çeşitli örneklerle zenginleştirilerek anlatılmıştır. Betimleyici olmaktan öte analizci ve sentezci bir bilim dilini öne çıkararak oluşturulan kitabın bugüne ulaşmasında teşekkür borcu olduklarım var. Mesleki yaşamım boyunca her türlü özveriyi yüklenen, varlığı ile yaşamımı kolaylaştırıp katlanır kılan, bana güç veren eşim Müzeyyen'e özellikle teşekkür ediyorum. O, bu kitabın eşsiz mimarıdır. Kitabın oluşturulması sürecinde iletişim doktorları Recep Yaşar ve Engin Bahçı öneri ve sistematiğin oluşturulmasındaki değerlendirmeleriyle katkıda bulundular. Yasemin Şakacı Küçük Kaya ile Evren Yiğit yazdıklarımı yeniden gözden geçirdiler. Aksaklıklarımı görmemi sağladılar. Kitabı oluştururken kaynak eksikliğimi giderme konusunda Didem Vardar, Erhan Anzerlioğlu, Erkan Turan, Özlem Coşar, Gönül Gezbul yardımcı oldular. Kitabın son kez gözden geçirilmesindeki katkılarından dolayı Banu Demir'e de teşekkür ediyorum. Özellikle de benle çalıştıkları süre içinde yeni bilgiler öğrenmeme yol açan stajyerlere. Onlar olmasaydı bu kitap yazılamazdı. Sayfa 10. İçindekiler. Bölüm 1. Haber bir mesajdır. A. Bir haber cümlesi yazmak ne kadar zor, ne kadar kolay. Sayfa 20. B. Şimdi tanımlama. Küçük A. Mesaj. Sayfa 21. Küçük B. Kaynak. Sayfa 21. 1. Açık kaynak. Sayfa 21. 2. Gizli ya da maskeli kaynak. Sayfa 21. C. Aktarıcı. Sayfa 21. D. Alıcı. Parantez içinde hedef kitle. Sayfa 22. Büyük C. Mesaj iletmek. Ama nasıl? Sayfa 22. Küçük A. Doğrudan aktarım. Sayfa 22. Küçük B. Dolaylı aktarım. Sayfa 23. Küçük bir dipnot. Sayfa 24. Okuma parçası. Sayfa 25. Bölüm 2. Haberin yol haritası. Büyük A. Haber değerlendirme. Sayfa 26. Büyük B. İstihbarat. Sayfa 26. Küçük C. Planlama. Sayfa 29. Büyük D. Yazma, anlatma. Sayfa 29. Okuma parçası. Sayfa 30. Bölüm 3. Haber ne olabilir? Niçin haber olabilir? Haber değerlendirme. Büyük A. Haber değerlendirilmesinde belirleyici unsurlar. Sayfa 32. Büyük B. Haber değerlendirme ölçütleri. Sayfa 33. Küçük A. Zamanlılık. Sayfa 33. 1. Sayfa yenilik. Sayfa 34. 2. Anilik. Sayfa 36. 3. Geçerlilik. sayfa 37. 4. Güncellik, sayfa 38. Küçük ve önemlilik, sayfa 38. Küçükçe insanın ilgisini çekme, sayfa 39. 1. Mekansal ilgi, parantez içinde yakınlık, sayfa 40. 2. Ekonomik ilgi, sayfa 40. 3. Politik ilgi, sayfa 40. 4. Kültürel ilgi, sayfa 41. 5. Toplumsal ilgi, sayfa 42. 6. Negatif ilgi, parantez içinde olumsuzluk, sayfa 47. Küçük bir dipnot, sayfa 53. D. İlginçlik, sayfa 53. E. Görsel, işitsel etki, parantez içinde çarpıcılık, sayfa 55. Okuma parçası, sayfa 57. Bölüm 4. İstihbarat yapmak. Haberin unsur ve niteliklerini oluşturmak. A. Haberin unsurları, sayfa 59. A. Kim, sayfa 60. Ne, sayfa 60. C. Ne zaman, sayfa 60. D. Nerede, sayfa 60. E. Nasıl, sayfa 60. F. Neden, sayfa 61. G. Nereden, sayfa 61. B. Haberin nitelikleri, sayfa 61. A. Doğruluk, sayfa 61. B. Gerçeklik, sayfa 63. C. Nesnellik, sayfa 64. D. Anlamlılık, sayfa 68. 1. Açıklık, sayfa 68. 2. Sadelik, sayfa 68. 3. Anlaşırlık, sayfa 69. E. Kesinlik, sayfa 70. F. Hızlılık, sayfa 71. G. Tutarlılık, sayfa 71. H. İnanırlılık, sayfa 72. 1. Uzmanlık, sayfa 72. 2. Güvenilirlik, sayfa 72. Okuma parçası 1, sayfa 74. Okuma parçası 2, sayfa 76. Şimdi kısa bir mola. Haber bir metindir. Bölüm 5. Dil bilim açısından metni oluşturan öğeler. Büyük A. Bağışıklık, sayfa 78. A. Yineleme, sayfa 78. B. Açımlama, sayfa 78. C. Koşut yapılarla bağlaşıklık, sayfa 79. D. Zaman kullanımı, sayfa 80. 1. Kip, sayfa 80. 2. Yalın ve bileşik zamanlı eylemler, sayfa 81. Zamanların uyumlu kullanılması, sayfa 82. 4. Özne yüklem uyumu, sayfa 82. 5. Bağlaçların kullanımı, sayfa 86. Büyük B. Bağdaşlılık, sayfa 87. Büyük C. Amaçlılık, sayfa 88. Büyük D. Kabul edilebilirlik, sayfa 88. Büyük E. Duruma uygunluk, sayfa 88. Büyük F. Bilgesellik, sayfa 89. Büyük G. Metinler arasılık, sayfa 89. Büyük H. Etkinlik, sayfa 90. Büyük I. Haber metninde ölçüyü yakalamak, sayfa 90. Bölüm 6. Metin türleri. Büyük A. Dil kullanıma göre metinler, sayfa 91. A. Kurmaca metin, parantez içinde yazınsal metin, sayfa 91. B. Kullanmalık, parantez içinde öğretici metin, sayfa 91. C. Kurmaca, yazınsal metinler ile kullanmalık öğretici metin olan haber metninin karşılaştırılması, sayfa 92. Büyük B. Anlam açısından metinler, sayfa 95. A. Açık metin, sayfa 95. B. Kapalı metin, sayfa 95. Büyük C. Konuyu işleyiş biçimi açısından metin türleri, sayfa 96. A. Anlatısal metin, sayfa 96. B. Betimleyici metin, sayfa 97. C. Kanıtlayıcı metin, sayfa 98. D. Açıklayıcı metin, sayfa 98. Mola bitti, yola devam. Bölüm 7. Haber metinleri. Büyük A. Amaçlarına göre haber metinleri. Sayfa 100. A. İzleyicinin ilgisini çekmeye ve etkilemeye yönelik metinler. Sayfa 100. B. Bilgi ağırlıklı metinler. Sayfa 100. C. Fikir ağırlıklı metinler. Sayfa 100. D. Yönlendirici metin. Sayfa 101. E. Talimat verici metinler. Sayfa 101. Büyük B. Niteliklerine göre haber metinleri. Sayfa 101. A. Genel haberler. Sayfa 101. B. Basit haberler. Sayfa 101. C. Karmaşık haberler. Sayfa 101. D. Özel konulu haberler. Sayfa 102. Büyük C. Konularına göre haber metinleri. Sayfa 102. Büyük D. Formatlarına göre haber metinleri. Sayfa 102. A. Televizyon. 1. Televizyon haberlerinin öğeleri. Sayfa 104. 2. Televizyon haber türleri. Sayfa 104. İ. Stüdyodan yapılan haberler. sayfa 104. DSF parantez içinde doğal ses fonda sayfa 104. Sesli haber sayfa 106. İİ olay yerinden naklen yapılan haberler sayfa 106. B radyo haberi sayfa 107. C gazete haberi sayfa 108. D dergi sayfa 108. E ajans sayfa 108. F internet sayfa 109. Büyük E oluş biçimine göre haber metinleri sayfa 109. A eylem haberleri sayfa 109. B söylem haberleri sayfa 109. C eylem söylem karışımı haberler sayfa 109. Büyük F düzenleme biçimine göre haberler sayfa 109. A araştırma haber sayfa 109. B derleme haber sayfa 110. C tematik haber sayfa 111. D öykü haberleri sayfa 112. E olay haberleri sayfa 114. F olgusal haber sayfa 114. G dosya haber sayfa 114. Büyük G zamanlamasına göre haber metinleri sayfa 114. A sıcak haber sayfa 114. B düzenlenmiş haber sayfa 115. C konserve haber sayfa 115. D bayat haber sayfa 115. Bölüm 8. Haber nedir? Büyük A. Haberin konusu nedir? Sayfa 118. B. Haberin 3 bileşeni. Sayfa 119. A. Zaman. Sayfa 119. B. Mekan. Sayfa 120. C. Aktörler. Sayfa 120. Büyük C. Haberler neden izleniyor? Hangi ihtiyacı karşılıyor? Sayfa 121. Büyük D. Bilginin enformasyona dönüştürülmesi. Sayfa 123. Büyük E. Haberde bilgi nasıl toplanır? Bilgiye nasıl ulaşılır? Sayfa 125. A. Haberin kaynağı birinci el mi, ikinci el mi? Sayfa 125. D. Haberin kaynağına doğrudan mı yoksa dolaylı mı ulaştık? Sayfa 125. C. Önce tanım. Haber kaynakları. Sayfa 126. 1. Birinci el kaynaklar. Sayfa 126. 2. İkinci el kaynaklar. Sayfa 126. D. Haberde kaynak sorunu. Sayfa 126. E. Haberde bilginin çarpıtılması. Sayfa 127. 1. Dezenformasyon. Sayfa 128. 2. Mizenformasyon. Sayfa 130. F. Dezenformasyon ve mizenformasyonun işlevi. Sayfa 130. Okuma parçası. Sayfa 132. Bölüm 9. Gündem oluşturma. Medyanın gündemini kim belirler? Sayfa 134. Büyük B. Gündemi etkilemede bazı özel hususlar. Sayfa 137. A. Konu teklifçiliği. Sayfa 137. B. Medya savunuculuğu. Sayfa 138. C. Ateşleyici olaylar. Sayfa 138. D. Medya kuruluşları arasındaki etkileşim. Sayfa 138. E. Gerçek yaşam göstergeleri. Sayfa 139. F. Gündem yanlılığı. Sayfa 139. Büyük C. Gündemi belirlemede eşik bekçilerinin rolü. Sayfa 139. Büyük D. Gündem yapılandırma. Sayfa 140. Büyük E. Halkın gündemi nasıl ölçülür? Sayfa 141. Büyük F. Konuların gündemin üst sıralarına yerleşmesi ya da gündemden düşmesine yol açan etmenler. Sayfa 142. A. Umulan fayda. Sayfa 143. B. Gündem konularının sınırlı olması. Sayfa 143. C. Haber içeriğine etki eden öğeler. Sayfa 143. Okuma parçası. Sayfa 145. Bölüm 10. Haber metni nasıl yazılır? Büyük A. Kam spiker nedir? Sayfa 147. A. Kam spiker nasıl yazılır? Sayfa 148. B. Kam spiker türleri. Sayfa 150. 1. Şekil bakımından. Sayfa 150. Roman rakamıyla 1. Tek mesajlı kam spiker. Sayfa 150. Roman rakamı 2. Açımlamalı kam spiker. Sayfa 156. 2. 6N1K kuralı açısından kam spiker. Sayfa 162. 1. Kim ile yapılan kam spiker? Sayfa 162. 2. Ne ile yapılan kam spiker? Sayfa 164. 3. Nerede ile yapılan kam spiker? Sayfa 165. 4. Ne zaman ile yapılan kam spiker? Sayfa 167. 5. Neden ile yapılan kam spiker? Sayfa 169. 6. Nasıl ile yapılan kam spiker? Sayfa 170. 7. Nereden ile yapılan kam spiker? Sayfa 171. 3. Dil bakımından. 1. Geçişli fiillerle kurulan kam spiker. Sayfa 172. 2. Geçişsiz fiillerle kurulan kam spiker. Sayfa 172. 3. Etken fiillerle kurulan kam spiker. Sayfa 173. 4. Edilgen fiillerle kurulan kam spiker. Sayfa 173. 4. Üslup bakımından kam spiker. Sayfa 173. 1. Atıflı, alıntılı kam spiker. Sayfa 173. 2. Kıyaslamalı kam spiker. Sayfa 174. 3. Durum odaklı kam spiker. Sayfa 174. 4. Kaynak odaklı kam spiker. Sayfa 175. 5. Olay odaklı kam spiker. Sayfa 175. 6. Atasözüyle yapılan kam spiker. Sayfa 175. 7. Deneyimle yapılan kam spiker. Sayfa 175. 7. 8. Sloganlarla ya da basma kalıp sözlerle yapılan kam spiker. Sayfa 176. 9. Sanatsal ürünlerden yararlanarak yapılan kam spiker. Sayfa 176. 10. Soru sorarak yapılan kam spiker. Sayfa 176. 11. Tanımlarla yapılan kam spiker. Sayfa 177. 12. Karma kam spiker. Sayfa 177. Büyük B. Seslendirme metni yazmak. Sayfa 178. A. Haber önce zihinde kurulur. Sayfa 178. B. Görüntüde ne var? Sayfa 179. C. Hangi bölümü kaynağın sesinden vereceğiz? Sayfa 181. D. Efekt kullanımı ve seçimi. Sayfa 182. E. Müzik kullanımı. Sayfa 183. F. Haberi yazmak ama nasıl? Sayfa 184. 1. Haberin nasıl yazıldığının analizi. Sayfa 192. 2. Kabul gören haber yazma biçimleri. Sayfa 195. 1. Ters piramit. Sayfa 195. 2. Normal piramit. Sayfa 195. 3. Dik dörtgen kuralı. Sayfa 200. 4. Ters piramit ile dörtgen kuralının birleştirilmesi. Sayfa 208. Kaynakça 211. Haber, gerçeğe dair yolculuktur. Bölüm 1. Haber, bir mesajdır. Büyük A. Bir haber cümlesi yazmak ne kadar zor, ne kadar kolay. Haber yazmak yerine işe haber cümlesiyle başlamak size şaşırtıcı gelebilir. Ancak unutmayın, kolay denenmeden zor başarılamaz. Bu açıdan haber cümlesi yazmak, haber yazmak açısından ilk adım olarak değerlendirilmelidir. Haber cümlesi yazmak, haberin nasıl yazılması gerektiği sorusunu da yöneltir insanı. Nasıl yazmalıyım? Nasıl ifade etmeliyim? Haber cümlesi yazabilmek için ne yapmalıyım? Bir cümle, haber cümlesi haline nasıl getirilir? O zaman işe aşağıda verilen cümleleri haber cümlesi haline getirerek başlayalım. Alıştırma. Hava güzel. Enflasyon düşmüyor. Türkiye demokratikleşmek için gerekli düzenlemeleri yapmalı. Denediniz mi? Ne yazdınız? Nasıl yazdınız? Yazmak için öncelikle elimizdeki veriyi ya da verileri değerlendirmeliyiz. O halde verimiz ne? İlk cümleyi ele alalım. Hava güzel. Öncelikle bu basit bir cümle. Durum saptayıcı niteliği var. Söyleniş tarzına göre de anlam kazanabilir. Bu cümlenin haber cümlesi haline getirilmesi için mesaj içermesi gerekiyor. Mesaj, iletişim sürecinin ana unsurudur. Ancak unutulmaması gereken şudur. Mesajın oluşması için kaynak ve alıcı olmalıdır. Gerçeğin gerçeklik haline gelmesi sürecinde öznenin parantez içinde burada mesajı aktaran anlamında kapa parantez dünyayı bakışı gerçekle kurduğu bağlantı sözcük dağarcığı etkilidir. Çünkü mesaj haline gelirken gerçekliğin bozulması da söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gerçeğin gerçeklik haline dönüştürülmesi sürecinde ifade tarzımızla gerçekliği bozabiliriz. İşte bu dönüştürme aşaması mesajın bozulmasına yol açabilir. Gerçeği dolaysız, doğrudan, tahrif etmeden aktarmanın ne kadar mümkün olduğu da tartışmalı bir konudur. Kısaca bir cümlenin haber cümlesi haline getirilmesi kaynağın sözünün dönüştürülmesi anlamına geliyor. Büyük B. Şimdi tanımlama. Küçük A. Mesaj. Bir kaynağın belirli bir hedef kitleye ilettiği anlamlı bilgi olarak tanımlayabiliriz. İletişim sürecinde iletilen şey, mesaj, kaynak tarafından iletildiği gibi bir aktarıcı tarafından da iletilebilir. Mesajın içeriğini belirleyen öncelikle kaynaktır. Aktarıcı da parantez içinde mesajı iletmede aracı olan muhabir, kameraman ve bunun gibi kapa parantez mesajın bozulmadan iletilmesini sağlamalıdır. Bu tartışmalı bir konudur. Daha sonraki bölümlerde gerçeğin aktarımında karşılaşılan sorunları ele alacağız. Küçük B. Kaynak. Mesajı gönderen kişi ya da kurumdur. Mesajın içeriğini belirler. Çünkü mesajı yaratan kişi kurum ya da aygıttır. Kaynak, mesajı alıcı bir kaynak mesajı alıcı için üretir. Bunun için de mesajını alıcının anlayabileceği tarzda oluşturmaya dikkat eder. Buna uymayan kaynaklar da olmaktadır. Kaynak, mesajın kültürel mutabakata dayanmasına özen gösterir. Zira mesaj alıcı tarafından kaynağın istediği biçimde anlaşılmaz. Mesaj bozulması dediğimiz süreç ortaya çıkar. Onun için kaynak ortak yaşam deneyimlerini dikkate alarak alıcıya mesajını iletir. Kaynak açık ya da gizli, maskeli olabilir. 1. Açık kaynak, mesajı doğrudan kimliğiyle alıcıya iletendir. 2. Gizli ya da maskeli kaynak, kaynağın mesajını iletirken kendini gizlemesi durumudur. Yetkililer, etkili çevreler, diplomasi kaynakları ve bunun gibi nitelemelerle haber metninde yer alır. Mesajı aktaran kaynağın kimliğini bilmesine rağmen alıcıya bunu belirtmeden iletir. Bu da mesajın inanırlılığını etkileyebilir. C. Aktarıcı. Kaynağın mesajının ulaşmasında aktarıcıya ihtiyaç vardır. Günümüzde muhabir ve kameramanlar bu kategoriye girer. Yani mesaj aktarıcısıdırlar. Kaynak mesajı kodlayarak yollar. Aktarıcı kaynağın kodladığı mesajı çözer ve yeniden kodlayıp alıcıya gönderir. Mesajın doğru anlaşılması ve çözümlenmesi önemlidir. Mesaj çok kısa, çarpıcı, dikkat çekici, kolay, akılda kalıcı tarzda kodlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki kısa, çarpıcı, dikkat çekici ve akılda kalıcı kodlanmayan mesajlar hedef kitleye ulaşsa bile hedef kitle tarafından algılanmayacak bir gürültü öğesi olarak kalacaktır. Sayfa 21. Bunun için aktarıcının dünyayı kavrayışı, zihinsel tasarrufu, olayları değerlendirmedeki birikimleri önem kazanır. Yoksa mesaj bilinçli ya da bilinçsiz biçimde etkisizleştirilerek verilebilir. Unutulmaması gereken şudur: neyi nasıl söyleyeceğiniz kadar hedef kitlenin toplumsal koşulları, toplumsal ilişkileri ve bağımlılıkları bilinmesi mesaj aktarımında önemlidir. Mesajın yeniden biçimlendirildiği düşünülürse, eşik bekçisi olarak da adlandırılan aktarıcıların işlevi daha iyi anlaşılır. D. Alıcı, parantez içinde hedef kitle. Mesajla ulaşması istenilen kişi, kişiler ya da toplumsal kesimlere denir. Bir anlamda alıcı, seslenilmek istenilendir. Kaynak ya da aktarıcının kodladığı mesajı çözmek durumundadır. Alıcının ekonomik, sosyal, politik ve kültürel konumu mesajın alınmasında etkili olur. Vurgulanması gereken şudur: İletişimde etkinlik, kaynak ile hedef kitlenin ortak izafet çerçevelerinin genişliğine bağlıdır. Kısaca özetlersek, haber cümlesi yazmak için bu üç unsura bakacağız. Onun içinde kim dedi, ne dedi sorusunu yanıtlayacağız. Örneğimize baktığımızda kaynak kim? Bu cümleyi haber cümlesi haline getirmenizi kim istediyse o, ya da size bu mesajı iletmenizi isteyen kimse o. Büyük C. Mesajı iletmek. Ama nasıl? Mesajı iletmenin iki yolu var: doğrudan ya da dolaylı aktarım. Küçük A. Dolaylı aktarım. Kaynağın sözünü tırnak içine aldıktan sonra dedi ile cümle bitirilir. Bilinen en klasik örnek: kaynak tırnak içinde, 3 nokta tırnağı kapat, dedi biçiminde. Örnek: X hava güzel dedi. Kısaca kaynak tırnak içinde söylediği söz, dedi parantez içinde şeklinde konuştu diye konuştu, parantezi kapat, ve bunun gibi fiillerle birbirine bağlanır. Tırnak içine alınan sözden sonra kullanılan fiil mesajın anlamını farklılaştırabilir. Bu, kaynak ve mesaj arasındaki ilişkide aktarıcının, parantez içinde eşik bekçisi, tutumunu ortaya koyar. Örnek: kaynak parantez içinde X, tırnak içinde nokta nokta nokta kapat tırnağı diye iddia etti. Aynı sözün farklı bir mesaja dönüşmesine yol açar. Seçilen fiiller metin içi yoruma yol açabilir. Bu basit cümlede bile ortaya çıkıyor. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Küçük B. Dolaylı aktarım. Kaynağın söylediği söz dönüştürülerek verilir. Yani kaynağın aktardığını, anlamını açıklayarak iletme yoluna gidilir. Bu tarzda mesaj iletilirken kaynağın sözü dilin betimlemesinde kullanılan fiillerle aktarılır. Bu tartışmalara yol açabilir. Bu tarz aktarımda da kullanılan fiil bizim mesajı aktarma tarzımızı ele verir. Seçtiğimiz fiilden mesajı aktarırken ihtiyatlı olup olmadığımız, onayladığımız ya da reddettiğimiz sonucuna varmak mümkündür. Örnek: X havanın güzel olduğunu söyledi. İkinci örnek: A doğrudan aktarım. X, enflasyon düşmüyor dedi B. Dolaylı aktarım. X, enflasyonun düşmediğini hatırlattı. Üçüncü örnek. A, doğrudan aktarım. X, Türkiye demokratikleşmek için gerekli düzenlemeleri yapmalı dedi. B, dolaylı aktarım. X, Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmasını istedi. X, Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi. X, Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini iddia etti. Görüldüğü gibi her cümle farklı anlamlar üretilmesine yol açıyor. Çünkü dilin kullanılma biçimi, onu yaratan hayat tarzını bize olağan olabilecek olan tek hayat tarzı olarak benimsetir. Ve Terry Eglinton'un belirlemesiyle tırnak içinde dil olağan dolaşım araçlarının en masumudur. Ve kendiliğinden olanı gerçekte politik tarihin afetleriyle berelenmiş, çatlamış ve yarılmış bir arazidir. Emperyalist, milliyetçi, sayfa 23, bölgeci, sınıfsal savaşların kalıntılarıyla doludur. Dilsel temelinde her zaman politiko dilseldir. Tırnağı kapat. İşte bu nedenle haber yazarken kullandığımız sözcüklerle nasıl bir anlam yarattığımızı bilmeliyiz. Küçük bir dipnot. Bu bölümde konuyu sosyoekonomik ve sosyopolitik ortamdan yalıtarak ele aldık. Ama mesajın üretildiği ortamdan mesajı soyutlamak mümkün değildir. Her mesaj tarihsel bir sürecin izlerini güncelde taşır. Bunu mesajı oluştururken seçilen sözcüklerden kanıtlamak mümkündür. Bir de mesajın iletilip iletilmemesinde mesajın oluşturulduğu ortamın tutumu önem kazanır. Engelleyici ya da destekleyici tavır söz konusu olabilir. Sorun muhalif sözün sistem içinde dolaşımı konusunda ortaya çıkar. Çoğunlukla mesajın etkisizleştirilmesi için muhalif söz sisteme eklemlenerek verilir. Özellikle televizyon haberlerinde bu sıkça uygulanan bir yöntemdir. Yani görmezden gelinmez ama diğer mesajlar arasında muhalif mesaj boğulur. Okuma parçası. İrfan Erdoğan. İletişimde bulunanlar arasında çeşitli görevsel ilişki ve ilişki düzeni vardır. Bu iletişimin her anını etkiler. Bu ilişkide tarafların birbirine olan hisleri, tutumları, birbirlerini nasıl değerlendirdikleri, birbirine olan yakın ve bağımlılık hisleri, iletişimin anlamını ve neticelerini iletişim ilişki düzeninin özelliğine göre etkileyebilir. Veya ilişki düzeni baskıcı bir şekilde kendi egemen neticelerini kendi içinde kendi karşıtını yaratarak ve kullanarak üretmeye devam eder. İletişimdeki pozisyon ilişkisi, yani iletişimdekilerin sosyal ekonomik kimliği, sosyal üretimde ve ilişkideki aldıkları yeri saptayıcı bir rol oynar. İletişimde bulunanların sosyo-örgütsel üyelik ilişkisi, parantez içinde memur, çaycı, kapıcı, patron, ev sahibi, kiracı, programcı, haberci, yönetici, izleyici ve okuyucu gibi, kapa parantez, iletişimin olup olmayacağını, olursa nasıl olacağını ve neticelerini etkiler. Rotary Kulübün üyeleri arasındaki iletişim nedenleri, biçimleri ve neticeleri ile misafirlikte akrabaların ve arkadaşların iletişim nedenleri, biçimleri birbirine benzemez. Her ikisi de amaçlıdır. Birisi yatırım ve yatırımların korunup geliştirilmesiyle ilgilidir. Diğeri hal, hatır alma, beraberlik, vakit geçirilmesi, dedikodu, boş lafla ilgilidir. Biri sosyal ve ekonomik çıkarların sağlanması ve yürütülmesinde somut rol oynar. Diğeri laflamadan öte ideolojilerin çatıştığı ve kendini desteklediği durumsal alanlardan biridir. Birinde iletişimde bulunanlar için verimli sonuçlar çıkar veya olanlar desteklenir. Diğerinde küfürler, küsmeler gibi somut sonuçlar çıkabilir. İrfan Erdoğan, dünyanın çarpık düzeni, uluslararası iletişim kaynak yayınları, birinci basım, İstanbul 1995, sayfa 20-21.